أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu Bedir Savaşı örneğinde kader. Bu konuda bir ders daha yapmıştık ama kader konusu İslam aleminde çok istismar edilen bir konu. Öyle bir şekilde anlatılıyor ki hayatın hiçbir anlamı yok. Ezelden kimin Müslüman, kafir olacağı belliymiş. Ana rahmindeyken kim cennete, cehenneme gidecek belliymiş. O zaman hayatın ne anlamı var? Yok efendim, işte yaptıklarını insanlara göstermek içinmiş. Peki Allah bunu belirlediyse aksini yapma şansımız var mı? Ana rahmindeyken Allahü Teala benim erkek olmamı belirlemiş. Kız olma şansım var mı? Dolayısıyla yani dini öyle bir hale getiriyorlar ki bu dine sakın inanmayın. Biz şimdi burada kader konusunun çok önemli olduğunu anlatmakla birlikte geleneksel anlayışın yanlışlarla dolu olduğunu anlatmak zorundayız. Kader demek ölçü demektir. Allahü Teala Kamer suresinin 49. ayetinde diyor ki inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Her şey dediğiniz zaman bunun içine girmeyen bir şey olmaz. İşte iman esasları da bir ölçüye göredir. Helal haram da bir ölçüye göredir. İyilik ve kötülük diye bunu temel olarak ayırabilirsek, işte şunlar iyi, şunlar kötü. Onlar da belli bir ölçüye göredir. Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen hadis esas alınarak kader inancı oluşturulmuştur. İşte orada ve bil kaderi hayri ve şerrihi minallahi teala. Kadere de inanmak gerekir. Kaderin hayırlısı da şerlisi de Allah tarafındandır. Yani ölçü, doğruların ölçüsünde Allah koymuş, yanlışların ölçüsünde Allah koymuştur. Bunda yanlış bir şey yok. Bu son derece doğru. Bütün ölçüleri Allah koymuştur elbette. Dolayısıyla Allah hangi şeyi yapın diyorsa onu yapmak zorundayız. Hangi şeyi yapmayın diyorsa ondan da kaçınmak zorundayız. Hangi şeyi helal diyorsa onu helal kabul etmek zorundayız. Hangi şeyi haram diyorsa onu da haram kabul etmek zorundayız. Kendi kafamıza göre herhangi bir yol çizemeyiz. Çizersek o zaman Allah'ın yolundan çıkmış oluruz. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de iki ayette Allah inanç esaslarını sayıyor. Şimdi çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz şeyle imanın esasları altıdır diye öğrendik. Altıncı sırada da kader gelmiş oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iman esaslarının 5 tane olduğunu görüyoruz. Mesela işte Bakara suresi 177. ayette Allahü Teala bunu anlatıyor. Nisa suresi 36. ayette de anlatıyor.
136.
136, evet yanlış söyledim. 136. ayette de anlatıyor. İstersen sen Bakara'yı sen oku, Nisa suresinde Erdem Bey okusun.
Evet, Bakara suresi 177. ayetin meali şöyle. Erdemli olmak, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olmak, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen bir kişi olmaktır.
Ne oldu? Allah'a bir. İkincisi?
Ahiret gününe.
Ahiret gününe. Üçüncüsü?
Meleklere.
Dördüncüsü?
Kitaplara.
Kitaplara. Beşincisi?
Nebilere.
Başka var mı? Bu kadar. Siz okuyun bir de. Nisa suresi 136.
Evet. Evet, Nisa suresinin 136. ayeti de mealen şöyle. Ey inanıp güvenenler, Allah'a, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanıp güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezlikle direnirse derin bir sapkınlıkla sapmış olur.
Kaç tane dedi? Bir Allah.
Allah, Allah'ın elçisi.
Yok, orada kim Allah'ı, oradan itibaren.
Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba.
Önce indirdiği kitaplarda ona dair.
Daha önce indirdiği kitaplara.
Kim ve mengekful billahi ve melaketi.
Allah, melekleri, kitapları, elçileri, ahiret günü.
Kaç tane oldu Allah?
5 tane. Elçileri, kitapları.
Elçileri, kitapları ve ahiret. 5 tane. İmanın esası 5 tane. Başka iman esaslarını belirten ayet var mı? Ya ben buradaki gibi.
Buradaki gibi başka bir de.
Öyle bir ayet yok yani. İman esaslarını belirten. İki tane Bakara 177. Ve Nisa suresi 136. ayette 5 tane iman esasından bahsediyor. Tamam, kader de ölçü demektir. Zaten Türkçemize de vardır. Şundan şu kadar, bundan bu kadar. Şunun miktarı şu. Yani Türkçe'ye Arapçadan geçmiştir bu. Doğru da geçmiş, yanlış geçmemiş. Evet, şimdi geleneksel kader inancı nasıl? Onu istersen bir şey yap.
Evet, şimdi mesela herkesin elinin altında ulaşabileceği Diyanet'in ilmi hali var. Diyanet'in ilmi halinde kaderle ilgili şöyle deniliyor. Kader, iç yüzünü ancak Allah'ın bilebileceği, mutlak ve kesin bir biçimde çözümlenmesi mümkün olmayan ilahi sırdır. Bu Diyanet ilmi hali 1. cilt sayfa 135'te. Devamında şöyle. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlaması ve imkansıza talip olması demektir. Siz baştan kadere imanı, imanın şartı, esası diyeceksiniz. Ondan sonra da bunu açıklarken çözümlenmesine imkan olmayan bir mesele diyeceksiniz.
Şimdi de şöyle diyorlar, kadere inanmak farz, soru sormak haramdır. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor, وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Biz her şeyi çok ayrıntılı bir şekilde anlatmışızdır. Şimdi bu derste göreceksiniz, bu kader denen şeyi Allah nasıl ayrıntılı bir şekilde açıklamış ve insanları imtihan için yarattığından dolayı önceden bir takım kurallar koysa bile o kurala uyulup uyulmayacağını önceden kendisi belirlemiş olsa insanların aksini yapma şansı yok. Ama insanları serbest bıraktığı için Muhammed Aleyhisselam da olsa yanlış yapabilir. Yani herkesin yanlış yapma, günah işleme hakkı vardır. Çünkü imtihan için yaratılmıştır. Şimdi dersimizin konusu nedir? Bedir Savaşı'nı örnek olarak göstereceğiz. Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Romalılarla Persler arasında bir savaş çıkmış. O zamanın en büyük iki devleti. Romalılarla Persler arasında savaş çıkıyor. Ve Persler galip geliyorlar. Allah-u Teala diyor ki 9 yıl içerisinde yeni bir savaş olacak. O zaman da Romalılar galip gelecektir. Tamam, şimdi önceden Romalılar galip gelecek dedi. Hani siz önceden belirlenmiyor diyordunuz diyebilirler değil mi buna? Şimdi mesele imtihandır. Savaşta galip gelmek başka bir şey. İmtihanı kazanmak başka bir şeydir. Şimdi onu Bedir Savaşı'ndan göreceğiz. O gün diyor, Romalılarla Perslerin karşılaşacağı gün Allah müminlere yardım edecektir diyor. Bunu Rum Suresi'nde söylüyor. İsterseniz o ayetlerin mealini bir okuyalım. Rum Suresi'nin o ilgili ayetin.
Rum Suresi'nin ilk ayetleri şöyle. Elif, La, Mim. Rumlar yenilgiye uğradılar. Yeryüzünün en çukur yerinde.
Onu da bildiriyor. Yeryüzünün en çukur yerinde. Yani şu Ölü Deniz'in bulunduğu bölgede.
Lut Gölü.
Lut Gölü çevresinde, evet. Bugün tarihen de bu böyle. Bu belli. Bak Kur'an-ı Kerim nasıl yerini de belli ediyor. Fî ednel art. Ama ona meallerde ne diyorlar? Yeryüzünün en yakın yeri. Yeryüzünün en uzak yeri neresi ki? Yani gerçekten evet.
Onlar yenilgilerinin ardından galip geleceklerdir. Birkaç yıl içerisinde. Bunun öncesinde de sonrasında da her iş Allah'ın elindedir. O gün müminler de sevineceklerdir.
Yani galip gelecektir derken her şey Allah'ın elinde. Allah galip gelecek dediyse gelir. Bunun şeysi yok. Kesin gelir. Ama o gün de müminler de sevinecekler. Neyle?
Allah'ın yardımıyla.
Ardı bak. Perslerle Romalıların karşılaşacağı gün Müminler de Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Evet.
O uygun gördüğüne yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur.
Tamam. Allah müminlere yardıma karar verdiyse edecek. Şimdi bak biraz sonra göreceksiniz. Müminler bu yardımı hak etmediler. Zaferi hak etmediler Bedir Savaşı'nda. Hani bize Bedir Savaşı öyle anlatılır ki aman ya Rabbim böyle çok hayali şeylerle. Bedir Savaşı'nda çok ciddi yanlışlar yaptılar. Ama Allah daha önceden söz verdiği için onları galip getirdi. İmtihanı kaybettiler ama galip geldiler, evet.
Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Ancak insanların çoğu bunu bilmez.
Bak Allah vaat etmiştir o gün. Bak Romalılarla Perslerin karşılaşacağı gün. Şimdi bu Roma ve Persler o zamanın en büyük iki devleti. Bunlar karşılaşmaya karar verip de orduları yola çıktığı zaman tabii bütün dünyanın haberi olur. O gün müminlere yardım edecektir. Şimdi Muhammed Aleyhisselam o zaman Mekke'den Medine'ye gitmiş oluyor. Fakat Allah-u Teala Mekkelilerin Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıkarmak için nasıl ellerinden geleni yaptıklarını bize anlatıyor. Yani dünyayı idare ediyorlar. Onu da Allah-u Teala şeyde İsra suresinin 76-77. Ayetlerinde bildiriyor bize.
Okuyayım mı mealini? Bak Muhammed, seni bu topraktan, Mekke'den çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra burada fazla kalamazlar. Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan sünnet, kanun budur. Bizim sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın.
Mekkelilere diyor, bak bunlar seni buradan çıkarmak için ellerinden geliyor. O seni çıkarırlarsa burada fazla kalamazlar. Bu ayet neyi bildiriyor Müslümanlara? Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıkarılırsa, Mekkeliler de Mekke'den çıkarılır ve Mekke Müslümanların hakimiyetine verilir. Tamam. Şimdi Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ın doğru yolda olduğunu, Allah'ın nebisi olduğunu kesin olarak biliyorlar da, diyorlar ki, ya tamam, biz sana inanacak olsak ülkemizden sürülürüz ya. Bu kadar şeyimiz var, bu kadar dışarıdan gelenler var, ticaret için şey yapmak. Çünkü Mekke çok önemli bir ticaret merkezi. Hac için geliyorlar, umre için geliyorlar. Ta Adem Aleyhisselam zamanından beri orası hac ve umre merkezi. Nasıl yani şey yapalım? Doğru olduğundan şüpheleri yok. Şüpheleri yoksa bu ayette anlatılanların gerçekleşeceğine diye kabul etmemiş olabilirler mi? Tabii ki yani gerçekleşecek. Peki ne zaman gerçekleşeceği de aşağı yukarı belli oluyor. Şimdi Perslerle Romalıların karşılaşacağı duyuluyor. O sırada Mekkeliler de Şam tarafına, o Şam dendiği zaman bizim Şam dediğimiz şehir değil, Suriye, Lübnan, o bölgenin tamamına Şam derler onlar. Gerçi o şehrin adına da Şam deniyor, o ayrı bir konu. O oraya kervan gitmiş, Mekke'den kervan. Çünkü her sene yazın Şam tarafına, kışın şey tarafına, Yemen tarafına gidiyor. Çünkü Yemen daha sıcak, kışın gidiyorlar ki biraz daha Asya olsun. Şimdi Şam tarafında bir kervan var. O kervanın başındaki Ebu Süfyan, Romalılarla Perslerin savaşacağını duyuyor. Tabii aynı haber ister istemez Mekke'ye kadar, Medine'ye kadar ulaşıyor. Şimdi siz Ebu Süfyan'ın yerinde olsanız, 1000 deveden oluşan bir kervan var. Kervan son derece önemli. Giderken yollarda pazar yerleri var, mal satıyorlar, alıyorlar, bir şeyler ediyorlar ve Mekke'yi getiriyorlar. Mekke için son derece önemli bir kervan. Ve her bir şeyin, devenin sahibi var. Şimdi Ebu Süfyan bunu duyunca ne yapar? Eyvah, kervanı kaybettik der. Değil mi?
Evet, paralar orada.
Tüm paralar, bütün mal mülk orada. Zaten hiç Ebu Süfyan'ın aklından geçer mi? Mekke'den kaçan kişiler gelecek de Mekkelilerle savaşacak. Bunlar kim ki Mekkelilerle savaşsın ya? Hiç aklına, ama Allah bu kervanı Mekkelilere verecek. Onun için biz tedbirimizi alalım.
Sevinmelerini o şekilde yorumluyorlar tabii. Müminler sevinecek dediği için allah Teala.
Sevinecek diye diyorlar. Ha, kervan gitti. O zaman hemen yola çıkıyor. Kervan işte Medine'den geçiyor. Medine'de herkes şey yapıyor, toplaşıyor, bir şeyler alıyorlar oradan. Fakat bu defa Medine'ye girmiyor. O Allah müminlere verir. Allah'a şey yapacak. Kafirlerde hep bu vardır. Kızıldeniz kenarından gidiyor Bedir'e. Bedir, Medine'ye 160 kilometre uzaklıkta. Bir kere gidebildim oraya. 160 kilometre uzaklıkta. Mekke ile Medine arasında en önemli kervanın yerleşim merkezi. Şimdi Mekkeliler bu savaşı duydukları zaman, yani Persler ile Romalılar arasında bir savaş çıkacak. Rum suresi zaten Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken inmiş. O zaman Mekkeliler ne der? Eyvah, kervanı kaybettik. Bin tane şey var, deve var. O her bir deveye sahip olacak bin kişiyle yola çıkıyorlar. Ne için çıkıyorlar? Savaşmak için mi? Hayır. Kervanı şey yapmak, korumak için çıkıyorlar. Medine'deki Müslümanlar da bu Perslerle Romalıların savaşacağını duyunca ne derler onlar da?
Allah kervanı bize.
Kervan bizim. O zaman bunların da yola çıkması lazım. Bunlar da yola çıkıyorlar ama daha önce Allah-u Teala iki tane ayetçi, bir ayet indiriyor. Birisi Muhammed suresinin
dördüncü ayet.
Dördüncü ayet, evet. Dört değil mi?
Dört.
47. surenin dördüncü ayeti. Tamam, bir okuyalım onu.
Ayetleri görmezlikte direnenlerle, kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale getirince onları sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye olarak serbest bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı kalmasın. Allah'ın tercihi farklı olsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması birinizi diğerinizle yıpratıcı bir imtihandan geçirmesi içindir. Allah kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.
Burada da ne dedi? Birinizi diğerinize imtihandan geçirecek. Savaşlar da imtihan için yapılıyor. Başka bir şey için değil. Bedir Savaşı'da Müslümanlar imtihandan geçirmeleri için.
Yani müminlerin sevinecek olması o savaşın içerisindeki müminlerin tek tek imtihan edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani onlar
kazandığı
manasına gelmiyor. Orada bir sürü kaybedenler var. Herkes tek başına imtihanda.
Herkes tek başına veriyor imtihanı. Kazanan da olur, kaybeden de olur. Tabii doğru. Bu tespit de gayet güzel. Şimdi orada ne dedi Allah-u Teala? Bedir Savaşı'ndan önce indirdiği Muhammed Suresi 4. ayette dedi ki kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman Müslümanlar savaşacaklarını hayal bile edemezler. Yani daha ne ki, daha 1,5 sene olmuş, Mekke'den hicret etmişsiniz ya, daha yani şöyle bugün işte Afganistan'dan, Suriye'den göç edip Türkiye'ye gelenler bunlar savaşabilirler mi?
Kim aklına bırakmışlar orada?
Her şeylerini bırakmış gelmişler. Muhammed Aleyhisselam, Ebu Bekir canlarını sadece kurtarmışlar. Nasıl savaşabilirler? Allah bize bu kervanı verecek diye bekliyorlar. Ama Allah savaşla ilgili ayet indiriyor. Kafirlerle karşılaştığın zaman savaşta boyunlarını vurun. Çünkü onlar sizi öldürmeye geliyorlar. Buyurun beyefendi, nereden vurursunuz diyecek haliniz yok yani. Siz onları öldüreceksiniz. Peki onları tamamen etkisiz hale getirinceye kadar bu devam edecek. Etkisiz hale gelince esir alacaksınız. Etkisiz hale gelinceye kadar esir almak yasak. Ondan sonra esirler ne olacak? Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılacaklar. Peki esirleri köleleştirmek diye bir şey var mı? Hiç olmuş mu Muhammed Aleyhisselam zamanında? Sonradan olmuş. Kölelik, cariyelik diye bir şey İslam'da hiçbir zaman, yani Kur'an'da ve Muhammed Aleyhisselam zamanında asla böyle bir şey yoktur. Ama sonra bunu bu dine zaten işte bu kader inancını sokuşturdukları gibi bir sürü yalan yanlış şeyler sokuşturmuşlar. O da sonradan sokuşturulmuş maalesef. Kölelik ve cariyelik diye hiçbir zaman olmamıştır. Esirlere karşı yapılacak iki şey İki şeyin ortak noktası serbest bırakmak. Birincisi karşılıksız, ikincisi fidye alarak. Maddi durumlarına göre tamam. E fidye veremiyorsa Allah tutmuş zekatın 1/8'ini bu tür esirlerin kurtulması için fon olarak belirlemiş. O zaman onları da zekatla kurtarıyorsunuz. Oraya niye? Şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu ayette şey dedi Allah-u Teala. Yani bu artık savaş ağırlıklarını bitirsin. Artık savaşa ihtiyaç kalmasın. Niye? O insanlar size gelecekler. Ev ortamında bakacaksınız. Esir kampı diye bir şey yok. Kendi ev ortamınızda. Allah onu da Nur Suresi'nin 59. ayetinde bize bildiriyor. Peki ev ortamında bakacaksınız. Evin küçük çocuğuymuş gibi muamele edeceksiniz. Ondan sonra da serbest bırakacaksınız. Serbest bıraktığınız evde gittikleri zaman diyecekler ki ya biz bu adamları öldürmeye gittik. Bunlara bakın ya. Biz keser doğrarlar diye beklerken bizi serbest bıraktılar. İşte bugün mesela Gazze'de olanlar insanlar ne kadar çok etkiliyor. O esirlere karşı o kardeşlerimizin yaptığı muamele. Şimdi karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakıyorlar. E karşılık ödeyemiyorsa hadi zekat fonundan ödeyeceğiz. Lan bunlar ne biçim insanlar ya? Yahu keşke gelseler bizim ülkemizi onlar yönetseler demez mi? Bir daha savaşa ihtiyaç kalmaz.
Muazzam bir tebliğ.
Müthiş bir şey yani. Müthiş. İnsanların gönlünü alıyor. Ondan sonra peki bir de bir şey indiriyor Allah-u Teala. Enfal suresinin 65. ayetini savaştan önce indiriyor. Burada ne diyor?
Ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı 20 kişi 200 kişiyi yener. İçinizden sabırlı 100 kişi de kafirlerden, ayetleri görmezlikte direnenlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur.
Evet, bak şimdi ne var? Gör ki savaşa hazır değil mi? Hazırlıyor. Ya Rabbi bizim kaç kişiyiz ki? Sizden 20 kişi onlardan 200 kişiyi yener. Korkmayın diyor. Muhammed Aleyhisselam da milleti savaşa hazırlıyor. Eğitim gördürüyor, şey yapıyor Medine'de. Peki 200 kişi ne yapar? Onlar da 2000 kişi yener. Yani siz 200 kişi toplayabilirsiniz en azından. Onlar 2000 kişi toplayamazlar. Peki şimdi şey oluyor. Şimdi bakın yener dedi mi? Şimdi kader inancına göre değerlendir bunu Erdem Hoca. Yener dedikten sonra
artık yani,
aksi olması
mümkün değil.
Abi. Mümkün değil. Aksi olması mümkün değil. Tamam bitti. Önceden kararlaştırmış ya tamam. Ya tamam da Allah-u Teala imtihan ediyor ya.
Hatta hemen bir sonraki ayette oranı 2 katına düşürüyor.
Ne diyor orada?
10 katı olan oranı 2 katına.
Bak bir sonraki, bunu çok dikkatle dinleyin lütfen. Bir sonraki ayette ne diyor?
66. ayette Allah-u Teala Enfal suresinde şöyle buyuruyor mealen. Fakat şimdi Allah yükünüzü hafifletti çünkü sizde bir zayıflık olduğunu bildi.
Bak sizde bir zayıflık olduğunu bildi şimdi. Daha önce bilmiyor muydu?
Hemen bir önceki ayette 10 katı yenebilir.
10 kat dedi. Şimdi ne yaptı?
Artık içinizden sabırlı, duruşunu bozmayan 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Yani 2 kata indirdi Allah Teala.
2 kata indi. 10 kattan 2 kata indi.
Evet, içinizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle, duruşunu bozmayanlarla beraberdir.
Evet, bak sizde zayıflık olduğunu bildi. Bunu nerede anlatıyor? Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki bütün ayrıntıları bize bildirir. Bunu Allah nerede anlatıyor? Enfal suresinin başında. İstersen o ayetleri de sen oku. Tabii. Şimdi Erdem Hoca'nın okuduğu da Enfal suresinin ayetleri. Şimdi Fatih Hoca'nın okuyacağı da Enfal suresinin ilk ayetleri.
Evet hocam, Enfal suresinin ilk ayetlerini okumadan yine Bedir Savaşı öncesi şeyi de hatırlatsak mı? Yine Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir... Ey inanıp güvenenler, ordu halinde kafirlerle
evet, o da önemli.
Sakın arkanızı dönmeyin. Savaş için bir mevzi tutma ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün arkasını dönerse Allah'ın öfkesiyle yüz yüze gelir. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne kötü hale gelmektir o. Bir diğer ayet, Bu defa 57. ayet. Onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.
Diyor. Şimdi bakın, bu Fatih Hoca onu boşuna okumadı. Muhammed Aleyhisselam dahil, bakın bu söylüyorum, Müslümanlar Bedir Savaşı'nda iki büyük günah işlemiştir. Hata falan değil. Şimdi bize ne diyorlar? Efendim, Allah'ın nebileri masumdur, ismet sıfatları vardır. Ya korunmuş bir kişi bana nasıl örnek olabilir? Şimdi mesela Süleymaniye Camii'ni ziyaret için Cumhurbaşkanı geliyor. Ya biz vakfa gelmekte sıkıntı çekiyoruz. Çünkü her taraf polisler şunda bunda dur. Bir bana dese ki bak işte kendini bunun gibi koru dese. Ne yaparım? Ya Allah tarafından korunan bir kişi bana nasıl örnek olacak? Korunmamış olacak ki ben ondan örnek alayım. Bakın Muhammed Aleyhisselam, yani bize öğretilenlerin %100 zıttı. Biraz sonra ayetlerden göreceğiz zaten. Allah baştan dedi, şeyde Muhammed Suresinden düşmanın tamamen etkisiz hale gelmeden esir almayın dedi. Şimdi Fatih Hoca'nın okuduğu Enfal 15-16'ydı değil mi?
15-16.
O ayetlerde ne dedi? Düşmanlarla toplu halde karşılaşırsanız sakın sırtınızı dönmeyin. Sakın sırtınızı dönmeyin dedi. Bir de neydi?
Onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki.
Dağıtın ki arkasındakiler de dağılsın. Ya arkasında, yani şimdi Bedir'de öyle bir dağıtacaksınız ki Mekkelileri, arkasındakiler de, arkasında da kimse kalmaz. Peki bunu yaptılar mı? Yok. Geri çekildiler ve iki büyük günah işlediler. Başta Muhammed Aleyhisselam olmak üzere bütün Müslümanlar. Şimdi onu Kur'an'dan şey yapacağız. Göreceğiz. Şimdi tabii şimdi Fatih Hoca Enfal Suresi'nin baş tarafını bir okusun.
Evet, Enfal Suresi.
Hani Allah dedi ya, sizdeki zayıflık olduğunu Allah bildi. Nereden bildi Allah? Hani daha önce iki kat demişti. Yahu sen dedelim ya, önceden bilmiyor mu? Yahu kardeşim, Allah kendini bize nasıl anlatıyorsa biz öyle öğrenmek zorundayız. Biz kendi kafamıza göre Allah'a tanım veremeyiz. Allah bizi imtihan için yarattığına göre, sistemi buna göre kurmuşsa, Allah ne diyorsa onu kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde biz yoldan çıkarız. Allah muhafaza buyursun. Evet.
Evet, Enfal 5. ayetten itibaren okuyorum. Onlar, o gerçek, Romalıların Persleri yendiği gün müminleri bir zaferle sevindireceği gerçeği sebebiyle Rabbinin seni evinden çıkardığı sıradaki müminler gibidir. O sırada müminlerin bir kesimi de tam bir hoşnutsuzluk içindeydiler. O gerçek bütünüyle ortaya çıktığı halde göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle çekişiyorlardı. Oysa Allah söz vermişti. O iki topluluktan biri kesinlikle sizin olacaktı.
Bak, iki topluluktan biri nedir? Bir kervan, ikinci topluluk da o kervanı korumak için gelen Mekkeliler. O savaşma, yani kervanı korumaya gelen Mekkelileri şey yapacaksınız. Ya da kervanlar, ikisini birlikte değil. Yani Allahü Teala o gün size zafer vereceğini söz verdi. İşte o Rum suresinin ayetinde belirtildiği gibi. Evet.
Siz silahsız olanın, kervanın sizin olmasını arzuluyordunuz. Allah ise sözleriyle, ayetleriyle yaptığı o gerçek vaadi tahakkuk ettirmek ve o kafirlerin ardını kesmek, Mekke'deki hakimiyetlerini bitirmek istiyordu.
Bak, Mekke'deki Allah da ne diyor? Mekke'den gelen. Yani siz kervan istiyorsunuz. Kervanı alsanız ne olacak? Siz Mekke'deyken demedi mi? Bunlar sizi Mekke'den çıkarırsa buna da uzun süre kalamazlar dedi. İsra suresinin 76-77. Ayetlerinde. Allah diyor ki Mekke'nin ordusu gelsin. Siz Mekke ordusunu bitirdiğiniz zaman artık karşınızda duracak kimse olmayacak. Doğru Mekke'ye gireceksiniz. Ama Müslümanlar kervanı istiyorlar. Hatta şimdi okusun, bazıları ölüme gidiyormuş gibi kervana bile gitmek istemiyordu yani. Şimdi bize anlatırlar Bedir Savaşı'ndakiler işte şöyleydi, böyle aman ya Rabbim, öyle bir anlatırlar ki yani 24 ayar altın halt etmiş onlar. Sanki onlar insan değil. Evet, devam et.
Suçluların, Mekkeli müşriklerin hoşuna gitmese de Allah o gerçeği, yaptığı vaadi tahakkuk ettirmek ve onların batıl eylemlerini boşa çıkarmak istiyordu.
Evet. Şimdi hangi ayete kadar okudun?
8'e okudum.
8'e kadar. İşte bak burada 5. ayet ne diyor? Müminlerden bir grubu kervan için bile gelmek istemiyor. Sanki ölüme sürükleniyormuş zannediyordu. Ama Allah'ın isteği neydi? Kafirlerin kökünü kazıma. Kervan aldığınız zaman Mekkelilerin kökünü kazımış olur musunuz? Birazcık maddi sıkıntı olur, o kadar. Ama eğer Mekke'den gelen orduyu etkisiz hale getirir, ondan sonra kalanı da esir olarak alırsanız artık Mekke korumasız kalır. Doğru gidersiniz. Mekke sizin olur. Ve artık bu kafirler Muhammed Aleyhisselam'ı oradan çıkarmanın cezasını görmüş olurlar. Evet, şimdi Allah böyle istiyordu. Tamam, güzel. Bakın şimdi çok daha önemli hususlar var. Allahü Teala diyor ki siz iki katınızla savaşacaksınız diyor ama mesela şeyde Nisa suresinin 59. ayetinde diyor ki şeyde aranızda bir niza çıkarsa, yani sizin yetkili kişiyle aranızda niza çıkarsa Kur'an-ı Kerim'e gidin diyor. Orada yetkili olan, savaş meydanında Müslümanların üzerinde yetkili olan komutan kimdi?
Muhammed Aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam. Onunla Müslümanlar arasında niza çıkar mı? Yok yahu, Muhammed Allah'ın nebisiyle niza çıkar mı? Ne demek? Kafir olur o. Yahu Rasul sıfatıyla değil, Nebi sıfatıyla çıkar. Allah Mümtehine suresinin 12. ayetinde şey, Kur'an'a uygun söz, değilse söylediği söz ona isyan emri vermiştir. Ama Bedir Savaşı'nda hiç kimse bu isyanı yapmamış. Muhammed Aleyhisselam'a isyan etmeleri gerekirdi Kur'an'a aykırı davranışlardan dolayı. Niza çıkar mı? Çıkar. Peki Allah bunları çok net bir şekilde anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam, şimdi Muhammed Aleyhisselam şey, Müslümanların sayısı iki katlarıyla, iki katı kafirlerle savaşacaklarını söylüyor Medine'de, ya indirdiği ayette. Ama düşman Müslümanların üç katından fazla. Üç katından fazla. O zaman onu öyle gördükleri zaman ne diyecekler? Ey Allah'ın nebisi.
Savaşmayız mı?
Allah bize iki katımızla savaşma emrini, biz savaşmayız. Savaşmayız dedikleri zaman nebinin yapacağı bir şey kalır mı?
Yok. Kesinlikle de bunu diyeceklerdi. Çünkü ayet söylüyor şeyde, Enfal 43'te diyor ki ya Muhammed, Allah onları rüyanda sana az gösterdi. Çok gösterse cesaretinizi kaybedip savaşma konusunda birbirinizle çekişirdiniz.
Yani o tenazaatüm diyor. Çekişmenin bir tarafı kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi?
Ama Allah sizi bu hal...
Muhammed Aleyhisselam'la çekişmeye girecekti. Ayet açıkça söylüyor. Ya siz ey kendine ulema denen kişiler, bu ayetleri siz hiç görmediniz mi? Evet. Tamam.
Ama Allah sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü o içinizde olanları bilir.
İçinizde olanları bilir diyor.
Yani Allah her şeyi biliyor.
İçinde yani olanı,
içinde olanı biliyor.
İçinde yani olanı tabii var bilir. Şey var o. Ama olmayan şey, biraz sonra tevbe edebilir adam, vazgeçebilirsin. İçinizde olanları biliyor. Peki ondan sonra bakın bir de daha mühim bir buyur. Muhammed Aleyhisselam'a rüyasında az gösteriyor. Az gösteriyor. Üç katı az. Azı kaçtır onu da yeni ayetten göreceğiz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki, tekrar ediyorum, bütün ayrıntıları ortaya koymuştur. Ama bu metot sahabeden sonra unutulduğu için Kur'an şey, problem çözen değil, problem üreten kitap haline getirilmiştir. Neyse, şimdi ondan sonra iki ayeti oku.
Şimdi Enfal 44'te şöyle, onlarla, Mekkelilerle karşılaştığınızda da Allah sizin gözünüze onları az gösteriyor, onların gözüne de sizi az gösteriyordu.
İki ordu karşı karşıya geliyor. Bakıyor ki ulan bunlar iki katımızdan da az. İtiraz etme şansları var mı?
Yok. Mecbur savaşacak.
Mecbur savaşacaklar. Mekkeliler de bakıyorlar ki bunlar çok az.
Biz bunları harcarız diyorlar.
Ya bunlar ne ki ya? Hatta şunu söylüyorlar. Ya bunlar, dinleri bunları aldatmış. Neyse, gene o da Enfal suresindeydi. Şeyde ne diyorlar? Neyse, şu an ben yanlış şeyine bakıyorum şimdi. Enfal yerine Tevbe suresini diyorum. Niye bulamıyorum bunu? Evet, Enfal suresinde var. Yani şeyde iblis şey yapıyor.
49. ayet. 49. ayet. Hani Mekke ordusuna katılan münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar da bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki Allah daima üstün ve bütün kararları doğru olandır.
İblis de ne diyordu? Onları teşvik ediyordu orada.
Bir önceki ayette şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan sizi yenebilecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım. İki birlik karşı karşıya gelip birbirini görünce de şeytan geri çekildi ve şöyle dedi. Ben sizden uzağım. Ben sizin göremediğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezalandırması çetindir.
Bak, şeytan diyor ki ben Allah'tan korkarım. Görüyor musunuz? Çünkü orada melekleri de görüyor. Allah-u Teala meleklerle yardım, ama meleklerle yardım ederken melekler tutup da insanları öldürmüyor. Sadece bunlara moral desteği veriyor. Başka bir şey yok. O moral desteğine rağmen, melekler o kadar desteklenmelerine rağmen Allah'ın emirleri yerine getirilmiyor Bedir Savaşı'nda.
Şimdi bu bunları dinleri aldatmış diyenler de münafıklar. Yani muhtemelen müminlerin içerisinde bulunup
Mekke'den gelen
mi? Yani Mekke'den gelen münafıklar da olabilir. Bunlar mümkün değil, yenemezler bunları diyorlar. Sayılarına bakın.
Bunlar kafayı yemiş ya diye şey yapıyorlar. Peki kaç katı gösteriyordu şey Allahü Teala müminleri? O da şeyde Ali İmran 13. ayette var ya.
Evet, var.
Onu bir oku.
Ali İmran 13. Bedir'de karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ayet belge vardır. Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirlerdi. Müminler onları göz kararıyla kendilerinin iki katı görüyordu. Allah tercih ettiğini yardımıyla destekler. İleri görüşlüler için bunda, bu savaşta bir ibret vardır.
Bak, çok büyük bir ibret yok mu? Müslümanlar karşılaştığında kendilerini iki katı görüyor. Niye Allah iki katı gösteriyor? Onda işte Enfal suresini anlattı. Şey, o gerçek gerçekleşsin diye. Nedir o? Allah söz verdi. O gün zafer verecek. Kaçmasınlar geriye. Savaştan kaçmasınlar diye. Peki hadi bakalım. Bu geleneksel kader inancını bunu neresine yerleştirebilirsin?
Hiç hocam, hiçbir yerine iler tutar tarafı yok. Yani hiçbir yerine sığmaz.
Hiçbir tarafa sığmaz yani. Tamam.
Allah Teala kendisinin verdiği sözü yerine getirebilmesi için insanları istemedikleri halde bir şeye adeta zorluyor. Yani işte az gösteriyor sayıları, bütün, hatta onları siz anlaşsaydınız karşı karşıya gelemezdiniz diye.
Enfal 42'de evet.
Enfal suresinin 42. ayetinde karşı karşıya gelmelerini sağlıyor.
Bu da çok önemli, bu sen.
Ya bu da demek ki bunların hiç savaşmaya falan niyetleri yok ya. Yani.
Mekkelilerin de niyeti yok.
Mekkeliler
de savaşmak için gelmemiş. Ne diyor Allah? İdentum bil odeti dünya buhum bil odetil kusfa. Ha, o.
Biz vadinin, Bedir'in alt tarafında, onlar vadinin üst tarafında, kervan ise biraz aşağınızdaydı. Sözleşseydiniz böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah karar verdiği bir işi gerçekleştirsin. Kendini bitirenler gerçeği görerek bitsinler. Yaşayanlar da gerçeği görerek yaşasınlar diye böyle yaptı. Allah elbette dinleyen ve bilendir.
İyi ya, mesela Mekkeliler savaşa gelmemiş, kervanı korumaya gelmiş. Müslümanlar savaşa gitmemiş, kervanı almaya gitmişler. Ama öyle bir noktaya geliyorlar ki hiç kimsenin savaştan, bir de bakıyorlar, karşılarına şey, Bedir ordusu çıkmış. Aşağıda kervan var. Şimdi oradan kervana gidebilirler mi? Bedir ordusu şey yapar, mecburen.
Karşı karşıya gidiyor.
Mecburen.
Savaşmak zorunda kalıyor.
Savaşmak zorunda kalıyorlar.
Sayıları da Allah-u Teala az gösterince kaçamıyorlar.
Kaçamıyorlar da.
Bahaneleri de kalmıyor.
Bahaneleri de kalmıyor. Peki tamam, orada savaş, Bedir savaşı oldu. Peki Allah'ın Muhammed suresinde emrettiği şekilde şeyler, Müslümanlar davrandılar mı?
Ben yok.
Yani savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirinceye kadar düşmanı öldürmeye devam edin diyor.
Esir almayın.
Esir almayın diyor. Düşmanı etkisiz hale getirin, ondan sonra esir alın. Peki istersen sen de şeyi oku. Enfal suresinin 67. ayetini oku.
67. ayette şöyle. Hiçbir nebinin savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkı yoktur.
Orada kalalım. Bak, hiçbir nebin, demek ki bu kanun Muhammed Aleyhisselam'a değil.
Yakala değil. Bütün nebiler için.
Bütün nebilere düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkı yok. O zaman bütün nebi, hiçbir nebi, köle ve cariyelik diye bir şey yok. Hiçbir şey.
Allah'ın dininde yoktur yani.
Allah'ın dininde böyle bir şey yok, evet.
Siz hemen elinize geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Allah daima üstün olan ve bütün kararları doğru olandır.
Hemen ellerine geçenle esir alacaklar onların
fidyesi şu su.
Fidyesiyle işte biraz dünyalık istiyorlar ama Allah sonrasını istiyor. Sonrası ne?
Sonrası da
Mekke'nin fethini istiyor Allah. Siz Mekke'deyken söz verdi.
Hatta sonraki ayet.
Peki Allah'ın istediği oldu mu? Mekke fethedildi mi Bedir Savaşı'nda?
Yıllar sonra ancak edilebildi.
Yıllar sonra fethedildi, evet. Devam.
Allah'ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı aldığınız şeyden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
Peki Allah'ın daha önce kayda geçmiş kararı neydi? Fatih Hoca okumuştu şeyden Rum suresinde. Ne demişti Allah o Rum suresinde? Mekke'de inen ayette ne dedi?
Evet, Rumlar galip gelecek. O zaman müminler de sevinecekler.
Neyle? Allah'ın vereceği zaferle. Allah siz Mekke'deyken size zafer sözü vermeseydi, bu aldığınız esirlerden dolayı size azab-ı azim dokunurdu. Azab-ı azim kelimesini Allah kimin için kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de?
Burada müminler için kullanıyor.
Burada Muhammed Aleyhisselam dahil ki onların komutanı o. O hayır deseydi kimse alamazdı. Onların komutanı, o da karşıydı. Bak hiçbir nebinin almaya hakkı yoktur diyor. En başta Muhammed Aleyhisselam sorumlu burada. Azab-ı azim Kur'an-ı Kerim'de kimler için geçer? İşte büyük günahlar için ve kafirlik yapanlar için. En büyük azap işte. Eğer diyor ben size, siz Mekke'deyken bugün zafer sözü vermeseydim ki o sözü Allah-u Teala şeyde işte Rum suresinde veriyor. Mekke'de inen surede. Bugün kesinlikle zaferi elde edemezsin.
Yani o azab-ı azim dedi ya, yani bugün büyük bir yenilgiyle buradan çıkardınız aslında. Demiş.
Belki hepiniz yok.
Ölebilirdiniz.
Çok büyük bir darbe yerdiniz.
Sırf söz verdiğim için kazanıyorsunuz diyor aslında.
Söz verdiğim için siz bugün burada galip geldiniz. O zaman Müslümanlar Bedir Savaşı'nı kazandılar da imtihanı kazandılar mı? Kazanamadılar.
Kazansalardı zaten Mekke'ye girerlerdi.
Peki bu bir suç, bu bir suçları. İkinci suçları hangisiydi? Bu sen Enfal 15-16'yı okudun. Yani savaş yerinden geri çekilmeselerdi, onların üzerlerine gitselerdi, yok olup doğru Mekke'ye gidecekler. Mekke'ye girdiler mi Bedir Savaşı'nda?
Ordu halinde kafirlerle karşılaştığınızda sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaş için mevzi tutma ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün arkasını dönerse Allah'ın gazabına uğrar.
Allah'ın gazabına uğrar. Arkada döndüler ama Allah'ın gazabına da uğramadılar. Niye? Mekke'deyken söz verdiği için. Söz vermeseydi Bedir'de Müslümanlar biteceklerdi, perişan olacaklardı. Peki bunu bu şekilde hiç anlatan bir kitap duydunuz mu? Allah'ın kitabı işte bu Kur'an-ı Kerim ya. Müslümanların Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunu görüyor musunuz? Evet, devam. O da tamam. Peki ondan sonra bu iki şey. Allah-u Teala ondan sonra diyor ki hadi tamam aldığınız bu şeylerden yiyin diyor. Ganimetlerden yiyin. O da başka ganimetler de almışlardır tabii. Mallar, mülkler, bir şeyler almışlardır. Esirlerin bir kısmından para alıyorlar, bir kısmından almıyorlar ama hepsini serbest bırakıyorlar. Peki şimdi o şeyde Bedir'de büyük bir azabı gerektirecek iki tane ayet bak. Birisinde Allah'ın gazabı dedi, birisinde azab-ı azim dedi. Her ikisinde de birinci muhatap kim?
Muhammed
Aleyhisselam. Peki ne zaman Mekke'nin fethinin önü açıldı? Şeyden sonra bu Uhud Savaşı'ndan sonra Muhammed Aleyhisselam Hudeybiye'ye gitti. Hudeybiye'de Mekkelilerle bir anlaşma yaptı. Dönüşte de Fetih Suresi indi.
Onlar anlaşmayı bozunca zaten.
Aslında Bedir Savaşı ile alakalı şu ana kadar anlattıklarımızın sağlaması Uhud Savaşı'nda yaşananlar. Uhud Savaşı'nda Allah'ın bir vaadi olmadığı için
yenildiler.
Benzer hatayı Muhammed Aleyhisselam değil diğerleri yaptığında bu defa Bedir Savaşı'nda Allah'ın onları yaptığı o koruma Uhud Savaşı'nda olmuyor.
Ben yanlış söyledim. Hendek Savaşı olacaktı. Yani yanlış söyledim. Hendek Savaşı'ndan sonra Hudeybiye'ye gitti Muhammed Aleyhisselam. Hendek Savaşı'nda bunlar mağlup oldular. Yani şeyler, bütün düşman geri çekildi. Muhammed Aleyhisselam gitti Beni Kureyza kabilesine saldırdı falan. Neyse ondan sonra hac için hep umre için derler. Umre için olması mümkün değil. Yani ayetlerin hiçbir şeyine uymuyor. Hac için şeye Mekke'ye gittiler. Çünkü Mekkeliler çok ciddi maddi sıkıntı içerisine girmişlerdi. Müslümanlar da bu aldıkları ganimetlerle çok zenginleşmişlerdi. Beni Kureyza'nın ganimetleri yani onlara Ebu Süfyan elindeki derileri yüksek meblağla satın aldı. Oradakilere bir sürü fakirlere yardım gönderdi. Nedir? Mekkelilerin gönlünü almak için. Ama Mekke'ye bir de hac kervanıyla gitti. Çünkü hiç kimse hacca gelemeyecek. Herkes Hendek Savaşı için büyük şeyler, masraflar yapmış. Götürerek onların gönlünü almak istiyor ama Mekkeliler tutup onu Mekke'ye sokmadılar. Onlarla bir 10 yıllık bir anlaşma yaptı Muhammed Aleyhisselam. Bir sulh anlaşması yaptı ve geri döndü. Geri dönerken yolda Fetih Suresi indi. O Fetih Suresi'nde Allah ne diyor?
Biz Mekke'yi fethin önündeki engelleri senin için tamamen kaldırdık. Bunu senin işlediğin önceki ve sonraki günahını bağışlamak, sana olan iyiliklerimizi tamamlamak ve seni doğru bir yola yöneltmek için yaptık. Bunun bir sebebi de sana güçlü bir yardımda bulunacak olmamızdır.
Bak burada ne diyor? Burada Diyanet'in mealinde geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Ya yani geçmişi anladık da gelecek günahlar ne demek?
Yani günah işleyeceksin demek hocam.
Ya işin gücün günah işlemek olacak ama gidin. Ya böyle bir kişi örnek olabilir mi? Gene burada öyle demişler. Bundan önceki baskılarında da Muhammed Aleyhisselam günah işlemez ama işte öylesine şey yapmıştır diye.
Aa, iyi de günah işlemeyen bir adam için geçmişte işlediğin günah ifadesi kullanılır mı?
Bir de gelecekte.
Ya geleceği hadi diyelim ki yani bundan sonra işlemeyeceksin, masumsun anlamında da geçmişteki günahından bahsediyorsa, geçmişteki günahından bahsedilen kişinin günah işlememesi diye bir şey düşünülebilir mi?
Ayrıca Nasr suresinde istiğfar et diyor Allah-u Teala.
Tabii Nasr suresi zaten o bir felaket. Ona doğru mana veren hiç kimse ben bulamadım şimdiye kadar. Neyse şimdi bakın şöyle düşünelim bakın. Şimdi iki tane suçu. Kim yani savaşı terk ederek düşmanın üzerine gitmeyen kişinin işlediği birinci suç ne olur?
Yani savaştan kaçmak.
Savaştan geri dönmek yani neye aykırı? Enfal 15-16. Ayetlere göre Allah'ın gazabını hak etmiş oluyor. Çok ağır bir günah. Öyle sıradan bir günah değil. Geri çekiliyor. Kim bir tane itiraz eden var mı ayetlerde? Yok. Ve komutan olan Muhammed Aleyhisselam'la ilgili. Peki ikincisine esir alıyor. O da Enfal 67. ayette Allah tarafından veriliyor. Bu 67. ayette de öyle bir mana veriyorlar ki yaraşmaz, bilmem ne yapmaz. Yani ayetleri öyle bir anlamsız hale getiriyorlar ki kimse bu ayetlerden bir şey anlamaz. Gerçekten bu yani bu kesinlikle büyük bir organize harekettir. Bu yani bu mezheplerin tek bir merkezden kurulmamış olduklarına ben ihtimal vermiyorum yani.
Yok orada da Muhammed Aleyhisselam öldürmeyelim demiş, diğerleri öldürelim demiş. Muhammed Aleyhisselam öldürmeyelim dediği için kınanmış gibi bir sürü hikayeler uyduruyorlar.
Ya saçmalığı. Evet mesela o şeyin dipnotunda yazdıkları şey var. Hatta burada istersen ben şey yapayım bak burada Enfal 67'nin dipnotunda var. Öyle saçmalığın zirvesi ya vallahi inanılır gibi değil. Yani Allah-u Teala bunu yapanları Müslüman saymıyor ya. Ben açıklarım diyor, siz açıklamayın. Ama bu insanlar ama cahil oldukları için paşayı kurtarabilirler belki. Bak şimdi istersen şurayı vereyim, sen bu oku bak. Şurada, şuraya koymuşlar.
Bedir Savaşı sonunda Resulullah'a 70 tane savaş esiri getirilmişti. İçlerinde peygamberin amcası Abbas ile diğer amcası Ebu Talib'in oğlu Akil de vardı. Hazreti Peygamber esirler hakkında yapılacak işlem için ashabla istişarelerde bulundu. Hazreti Ebu Bekir, bunlar senin kavmin ve akraban, onları öldürme. Onlardan fidye al, tövbe edebilirler. Böylece müminleri de kuvvetlendirmiş olursun demişti.
Orada kal. öldürme diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın onu öldürme hakkı var mı?
Yok. Öyle bir şey.
Hiç kimsenin esiri öldürme hakkı yok. Allah açıkça ya karşılıklı harbisi serbest bırakacaksın diyor ya. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Bakın bu dine en büyük iftira değil mi? Ama bu iftira bütün mezheplere ilim olarak yerleşmiştir. Bütün mezheplerin görüşü budur. Ayetler, bak burada tekrar sık sık söylüyorum. Şunu çok iyi bilin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mezheplerle sizin bir ilişkiniz olmaz diyor şeyde. En'am suresi 159'da. Rum suresi 32. ayette de onların hepsinin müşrik olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü Allah'ın kitabını bırakmış, kendilerine göre yeni bir din icat etmişler. Onun için bunları ne Allah'ın ayeti ilgilendirir, ne Resulullah'ın hadisi ilgilendirir. Ama menfaatlerine gelirse hepsinden alırlar. Gelmezse hiç umurlarında değil. Yani bugün İslam alemi bunu çok ama çok iyi öğrenmek zorunda. Çok ama çok iyi. Yani ben burada her zaman söylüyorum. Bütün ulema gelsin tabii. Tamamı gelsin ya. Tamamı gelsin. Konuşalım. Yani bir gün, birkaç kere anlatmıştım. Bir gün biz fakültedeyiz. Arapçası çok iyi olan, yani önemli bir şey olan bir hoca geldi yanıma, içeri girdi. Abdülaziz Bey dedi, herkes haklı da, herkes haksız da sen mi haklısın? Çünkü cevap veremiyorlar. Dedim ki tamam bak ne kadar güzel. Şöyle bir kitapların hepsini gösterdim benim şeydeki. Bu kitapların tamamı seni destekliyor mu? Evet dedi. Mezheplerin tamamı senden yana değil mi? Evet dedi. Ulan daha ne istiyorsun dedim. Dünyanın en güçlü adamı sensin, en zayıf adamı da benim. Öyle değil mi? O zaman buyurun hadi bir cevap verin. Ondan sonra kalktı işe geldim. Ben gidiyorum. Dön gitme dedim. Ya cevap verin ya da kesin sesinizi. Ondan sonra kestiler sesler.
Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki bunlar senin kavmin ve akraban, onları öldürme, onlardan fidye al, tövbe edebilirler. Böylece müminleri de kuvvetlendirmiş olursun. Hazreti Ömer ise şöyle demiş, öldürmelerini teklif etmiş. Nihayet fidye alınması ve esirlerin serbest bırakılması benimsendi. Bunun üzerine bu ayet indi. Şimdi ayette yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz diye çevirmişler. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. 68. ayet.
Bir dakika, çok iyi oldu bunu okuman. Bugünlerde biliyorsunuz Diyanet mealleri kaldıracak diye bir kanun şey yaptı ya. Bak ilk önce bu meali kaldırsın. Kendi mealini. Kaldırsın ve şeye göndersin. Kağıt fabrikasına göndersin. Yeni kağıtlar yapılsın. Ya bir daha okun oraya, bakın ki böyle bir kişi var mı?
Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz.
Yeryüzünde düşmanı tamamen sindirip hakim hale gelen bir tane nebi var mı? Tövbe estağfurullah. Muhammed Aleyhisselam öyle mi demiş olacak? Ulan savaş meydanı diyor orada ya. Allah aşkına ya. Ya bu ne bunlar? Ya insan azıcık kafasını çalıştırır ya.
Şimdi devamındaki...
Hadi buyurun beyler hadi. Ben şahada Diyanet'e şey yapayım. Buyurun hadi. Hodri Meydan buyurun gelin bakalım. Gelin konuşalım. Ama asla gelemezler. Mümkün değil. Çünkü yanlış yolda olduklarında en küçük şüpheleri yok. Bunu çok iyi biliyorum. Evet devam et.
Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldığınız şey yani fidyeden dolayı size büyük bir azap.
Aldığınız fidyeden dolayı. Var mı orada fidye diye bir şey?
Yok hocam zaten. Hani öyle bir şey olsa Allah Teala niye aldınız onu geri verin der. O fidyesiz serbest.
Geri verin demiyor ki helal.
Öyle bir şey yok ki burada yani. Halbuki esir aldıklarını için Allah Teala onlara bu
esir adeleri hakkın yoktur. Kullanıyor. Ondan sonra konuyu değiştiriyor. Yani çünkü öyle demezse mezhepler gümbürtüye gidecek.
Yani işte adamları öldürmemiş fidye almışlar ya. O yüzden tamam peki affettim sizi demiş oluyor Allah Teala. Peki öldürselerdi ne olacaktı yani öyle.
Yani görüyor musunuz ayetlere ne kadar yanlış manalar veriyorlar. Bize bak Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Önceki günahın. Önceki günah ne? Düşmandan geri çekilmek değil mi? Şeye aykırı. Enfal 15-16. Ayete aykırı. Sonraki günah esir alma. Çünkü geri çekilen şu bir kısmını etkisiz hale getirmişsiniz. Esirler var. Onu alıyorsunuz. Bu iki günah işlemiş ve bu ikisi de büyük günah. Ayetlerden okundu burada. Ki işleyen kim? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam olduğunu söyleyen kim? Allah. Fetih suresinde senin önceki ve sonraki günahlarını diyor. Yoksa geçmiş gelecek değil ya. Onun günahlarını değil, günahını bağışlamak. Günahlarını diye ben yanlış söyledim. Günahını. Birisi işte düşmanın karşıdan geri çekilmek, onu tamamen etkisiz hale getirmeden, ikincisi de etkisiz hale getirmeden esir almak. Peki bunu şimdi bak bu fethin önü açıldı diyor. Neyin fethi? Mekke'nin fethinin önü açıldı. Niye? Çünkü sen Bedir'de eğer emre uysaydın Mekke'yi fethedecektin. Senin işlediğin günahın tevbesi için hani şu kürsüde bir söz vardır. Önce yaptığını temizle sonra özür dile. Önce bir yaptığını temizle. Şu Mekke'yi bir fethet. Ondan sonra estağfirullah de. Öyle bir şey yok. Çünkü senin Bedir'de işlediğin günahlardan dolayı Mekke'yi fethedemedin. Peki kader anlayışıyla uzaktan yakından bir ilgisi var mı bunun? Size soruyorum yani siz düşünün bakalım kader, bize öğretilen kader anlayışıyla bunun uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Bunlar hepsi ayet. Bizim sözümüz mü bu? Peki ondan sonra ne oldu? Müslümanlar gitti Mekke'yi fethettiler. Ondan sonra da Nasır suresi. İstersen Nasır suresinin manasını sen bizim mealden oku. Fatih Hoca da başka bir mealden, kimden okuyorsan oku. Kimin mealiydi o?
Elmalı.
Elmalı, tamam Elmalı. Evet, Elmalı Arapçayı çok iyi bilen bir alimdi. Fakat gelenekten kurtulamıyorlar, öyle kolay bir şey değil. Oku bakalım.
Ey Muhammed, Allah'ın yardımı gelip o fetih, Mekke'nin fethi gerçekleştiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde her şeyi mükemmel yapmasından dolayı Rabbini tesbih et, ona boyun eğ. Ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri, dönüşleri kabul edendir.
Evet, şeyde ne? Orada ne yazılıyor?
Evet. Gelip...
Ha, istersen bunu bir anlayalım. Yani Mekke'yi fethettikten sonra tövbe et diyor. Niye? Önce döktüğünü temizle. Mekke'yi fethet. Çünkü Mekke'nin fethini sen geciktirdin. Allah Mekke'deyken size söz verdi. Ondan sonra ya Rabbi beni affetti. Önce yanlışını düzelt, sonra affetti. Öyle yanlışa devam ederek affet diye bir şey yok. Evet. Burada ne diyor?
Gelip de Allah'ın yardımı ve fetih, gördüğün vakit insanları girerlerken Allah'ın dinine akın akın, artık tesbih et Rabbine, hamd ile ve mağfiretini dile. Muhakkak ki o bir tevvap bulunuyor.
Ne anladın? Sen bir daha oku bakalım kim ne anlıyor?
Gelip de Allah'ın yardımı ve fetih, gördüğün vakit insanlara girerlerken Allah'ın dinine akın akın, artık tesbih et Rabbine hamd ile ve mağfiretini dile.
Anladın mı?
Hocam orada pek çeviri yapılmış. Onların hepsi aynen duruyor.
Peki bak istersen bir de şurayı oku sen Diyanet'in mealinden oku Nasır suresi.
Allah'ın yardımı ve fetih, parantez içinde Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun. Ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
Anladın mı? Anladın mı? Bunu yani bu Muhammed Aleyhisselam bir hata yapmıştı, istiğfar etmiş bir anlaşılıyor mu?
Ondan bağışlama dile diyor. Yani bağışlama dile.
Bağışlanma.
Bağışlanma dile demesi lazım. Bağışlama dile demiş.
Bağışlama yani biraz mal versin, mülk versin.
Yani şöyle başkalarını bağışla.
Herhalde bir öyle bir yetki dile gibi bir şey mi? Başkalarını
yani bağışlasın.
İstiğfar et diyor yani.
Ona verilen emir bu.
Yani muhtemelen öyle bir şey var burada. Yani ben anlamadım.
Mutlaka öyle demişlerdir. Başkalarının bağışlanması.
Yani bir açıklama yapmamışlar ama ondan bağışlama dile. Şey yok hocam bir şey yok. Dipnot yok.
Ya yani ben yani şimdi hatta şey bizim sitede şu şeye makaleye bakarsanız çok iyi olur. Nasr suresinin başına gelenler diye bir bakın. Yani bu gerçekten bu tefsir alimleri, bu şeyler, bunlar neye hizmet etmişler anlamak mümkün değil. Hadi bakalım, Diyanet'in şimdi mealini kaldırmanın ikinci şeyi de
daha o kadar çok var ki saymakla bitmez.
Saymakla bitmez tabii. Yanlışlar yani inanılır gibi değil. Evet. Şimdi tabii bu kısa bir konu değil. İnşallah bu konuyla ilgili derslerimizi devam ettireceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi netice olarak görüyorsunuz. Dersimizin hani her cümlesinde, yani tabi bize ait olan cümleler değil, Kur'an-ı Kerim'e ait olan, bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'in şeyi. Geleneksel kader inancının ne kadar gerçek dışı olduğunu her ayetten öğrenmedik mi? Ondan sonra tabii ki bir gerçek dışı olduğu için, yani dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Çünkü ona bir sürü yalanlar daha katacaksınız ki anlaşılır hale gelsin. İki kere iki beş eder. Niye? İşte şöyle, işte böyle bir sürü şey yapacaksınız. Onun için kaderi nasıl tarif etmişse şey, Diyanet.
Evet.
Anlaşılmaz diyor. Tabii anlaşılmaz. Yani Kur'an'la Allah her şeyi anlaşılır diyorsan tabii anlaşılmaz. Bu dine mal edilen şey ne demek?
Evet, iç yüzünü ancak Allah'ın bilebileceği mutlak ve kesin bir biçimde çözümlenmesi mümkün olmayan ilahi sırdır.
İlahi sır, sözüm. Peki ilahi sıra ben niye inanayım ya?
Zaten her şey için, mesela gayb için böyle bir ifade var. İman için aynı şeyleri söylüyorlar. Yani iman işte kişinin kalbinde olan sadece Allah'ın, yani ya onu güvenme, o güven telkin etmeyle alakalı hiçbir yere bağlamadıkları için tamamen dogmatik bir inanca çeviriyorlar. Kader de yine dogmatik bir şey olmuş.
Evet, acayip bir şey. Neyse, ama Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bunları öğrenmek ve ortaya çıkarmak nasip oldu. İnşallah bundan sonra bu konudaki derslerimize de devam edeceğiz. Allahü Teala bütün ayetlerini ve bu konuyu da çok iyi anlayıp kavramayı ve emirlerine uygun yaşamayı, doğru dini tüm İslam'la insanlığa anlatmayı bize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.